Merhaba, Gündem Özel'le karşınızdayız. Bugün Gündem Özel'de Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan konuğumuz. Kendisiyle biraz gelişmeleri, gündemdeki gelişmeleri değerlendirmek istiyoruz. Emek Partisi'nin gündemdeki meselelere dair ne söylediğini merak ediyoruz. Selma Hanım, merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ederiz. Şimdi şöyle başlayalım isteriz biz. En çok tartışılan ve elbette en çok da merak edilen meseleler ekonomik gelişmeler oluşturuyor. Ne yazık ki. Şimdi 2024-2026 yılı orta vadeli program açıklanmıştı. O kısaca OVP diyeceğiz buna program süresince de. Şimdi sizin bir açıklamanız olmuştu ama burada bir kez daha detaylıca konuşmak istiyoruz biz sizinle. Açıklanan OVP'ye ilişkin Emek Partisi'nin görüşü nedir? Siz bu OVP'yi nasıl değerlendirdiniz?
Öncelikle şunu söyleyeyim, bu orta vadeli programı daha ekonominin realize edilen hali olarak sunmaya çalıştılar, parlatarak sunmaya çalıştılar düşündüğümüzde. İşte büyüme 2024 için %4, 2025 için 4,5, 2026 için 5 gibi rakamları verdiler. Enflasyon 2024'te %33, 2025'te %15,5, 2026'da 8,5 gibi. Yine işsizlik oranlarını pembe tablo çizerek verdiler. 2024'te 10,3, 2025'te 9,9, 2026'da 9,3 gibi rakamlarla. Ve milli geliri hakeza buna göre kişi başına düşen milli geliri öngördüler. 2024 için 12.875 dolar, 2025 için 13.717 dolar, 2026 için 14.855 dolar gibi rakamlar, öngörüler çıkardılar. Şimdi hükümet ne kadar parlatırsa parlatsın, görünen o ki emekçi halkın payına düşen başka bir şey olacak. Biz biraz buralara doğru, buralara dikkat çekmek istiyoruz. Çünkü orta vadeli program açıklanır açıklanmaz TOP Başkanı Hisarcıklıoğlu'nun değerlendirmesi önemliydi. OVP'yi önemli bir kazanım olarak değerlendiriyordu. Bu bize Erdoğan'ın bir toplantıda Hisarcıklıoğlu'na "Gördünüz teşvikleri, gülersiniz" sözünü anımsattı. Bu ayrıca bize başka bir manzarayı daha hatırlattı. 12 Eylül'de askeri darbe iktidara el koyduğunda, askeri darbe gerçekleştiğinde benzer bir şeyi Halit Narin "şimdi gülme sırası bizde" diyerek karşılamıştı. Dolayısıyla bu orta vadeli program açıklanır açıklanmaz sermaye kesimlerinin her birisi orta vadeli programa dair olumlu mesajlar verdiler. Çünkü bu program asıl olarak sermaye kesimlerinin çıkarlarını gözeten bir program. Sermaye kesimlerini gözeten bir program. İstanbul Ticaret Odası'nın da benzer bir açıklaması oldu. Piyasanın görmek ve duymak istediği yol haritası şeklinde bir açıklaması oldu. İstanbul Sanayi Odası Başkanı ise daha bu orta vadeli programı parlatarak işte yapısal reform adımlar şeklinde işte büyüme, ticaret, beşeri sermaye, istihdam gibi, fiyat istikrarı, finansal istikrar gibi, kamu maliyesi, afet yönetimi, iş ve yatırım ortamı gibi büyük büyük laflarla, parlak laflarla orta vadeli programı cilalamaya çalıştılar. Bu orta vadeli programın üzerindeki cilalar ekonominin kendi gerçekliğiyle, işçi sınıfı ve emekçi sınıfların, halkın yoksulluğunun gerçekliğiyle döküldüğünde bu cilalar ortaya çıkan manzara, tablo kuşkusuz daha farklı oluyor. Çünkü şu çok açık, orta vadeli programın üç ayağı var dediler. Para politikası, maliye politikası ve yapısal reformlar. Buna baktığımızda da para politikası dediğimiz şey sıkılaştırılmış para politikası olacaktır ve bunun halk için anlamı çok açıktır. Tüketimin kısıtlanması, harcamanın azaltılması, yüksek faiz kredilerin sınırlanması düşük ücret ve maaş. Maliye politikasına gelince tasarruf, bütçede tasarruf, bütçede tasarrufun ne anlama geldiğini hepimiz biliyoruz. Gelirlerin artırılması, giderlerin kısılması. Gelirler nereden artırılacak? Vergilerden artırılacak. Vergiler kurum vergilerinden artırılmayacağına göre kurumlar vergilerinden, gelir vergisinden ve dolaylı vergilerinden, dolaylı vergilerinden artırılacak görünüyor. Dolayısıyla buralarda ayrıca bütçe ayarlaması, bütçe kısıtlamasının ne manaya geldiğini biz başka bir yerden daha biliyoruz. Sosyal harcamaların kısıtlanması, emekli maaşlarının daraltılması, kamu ücretlerinin kısılması gibi, ücretlerin, maaş ve ücretlerin kısılması gibi uygulamalardan doğrudan biliyoruz. Yapısal reformlar diye tarif ettikleri şey ise daha ziyade daha çok vergi, daha çok sömürü, daha çok kölelik, kıdem tazminatlarının iç edilmesi diye söyleyebiliriz. Yani önümüzdeki dönem hükümetin bir yol haritasında değişiklik diye ifade ettikleri şey aslında değişiklik değil. Daha öncesinde düşük faize dayanan bir ekonomi politikası tercih ediyordu hükümet. Şimdi yüksek faiz üzerinden bir ekonomi politikası tercih ediyor. Aslında ikisi de birbirinin karşıtı değil. İkisi de sermaye sınıfına farklı yönlerden hizmet eden ve tercih edilen ekonomi politikaları. Bu açıdan da bu orta vadeli programın sermaye kesimleri besleyeceğini ve emekçi halkın sırtına, işçi sınıfının sırtına, yoksul halk kesimlerinin sırtına yeni yükler getireceğini ifade edebiliriz. Kaldı
evet.
ki...
Evet, lütfen devam edin ama şunu da ben arada sorayım. Vergi meselesini biraz daha açmanızı isteyeceğim. Bu vergi meselesine dair Emek Partisi'nin önerileri nedir?
Kaldı ki ben hani şunun da ifade edip vergi meselesine öyle geçmek istiyorum. Şimdi iki gündür burjuva medyasından Erdoğan'ın yurt dışı temasları da parlatılmaya çalışılıyor. Sermaye gruplarıyla bir araya gelmesi, Mehmet Şimşek'in Alman yatırımcılarla yapacağı toplantılar, Erdoğan'la birlikte ABD ziyaretlerinde yapacakları ABD yatırım şirketleriyle yapacağı toplantılar, bir siyasi iktidarın ekonomik başarısı gibi sunulmaya çalışılıyor ama biz bu ziyaretlerin ne anlama geldiğini biliyoruz. Bu buralarda ülkeye yeni para akışının sağlanması için bu yatırımcılara ülkenin hangi kaynaklarının peşkeş çekileceğinin sözünün verildiğini biz sormaya devam edeceğiz. Buralarla hangi anlaşmalar sağlanıyor? Buralara bu kurumlara ne tür sözler veriliyor? Bunları sormaya devam edeceğiz. Kuşkusuz istihdamın büyütülmesi gibi bir hedef de konmuş. Ama bu istihdamın büyütülmesi demek üretimin Türkiye'ye çekilmesi demektir. Bunun da hangi koşullarda üretimin Türkiye'ye çekilmesinin sözünün verildiğini sormaya devam edeceğiz. Çünkü yabancı sermaye Türkiye'ye Türkiye'nin yüzü gözü suyunun hürmetine gelmez. Burada kar varsa gelir, kölelik koşullarında çalışma varsa gelir. Zaten uzun süredir Türkiye'yi Orta Doğu'nun Çin'i haline getireceğiz şeklinde açıklamalar vardı. Bu ne demektir? Düşük ücretlerle işçi çalıştırma, işçi cinayetleri artacak, kölelik koşullarında çalışma artacak. Daha fazla çalışılacak ama daha az ücret alınacak. İşin doğrusu bu orta vadeli programın Türkiye'deki çalışanlara, emekçilere vaadi ve planı programı budur. Kuşkusuz vergi politikaları da bu yapısal reformların bir parçasıdır. En başından beri vergide bizim ülkemizde adalet yoktur. Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmaz. Verginin yükü, vergiyi kaçıramayan küçük işletmelerin, küçük esnafın sırtındadır. Hiç planlama yapamayacak durumda olan işçilerin, emekçilerin ve ücretlilerin sırtındadır. Üretici köylülerin sırtındadır. Kaldı ki gelir vergisinin önemli bir bölümünü dolaylı vergiler dediğimiz ÖTV gibi KDV tipi vergiler oluşturmaktadır ve gelir vergileri oluşturmaktadır. Dolayısıyla bu açıdan da vergi yükünün de halkın sırtında olacağını ifade edebiliriz. Halbuki bizim ifade ettiğimiz şey 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırının üzerinde yaşayacağı, insanca yaşayabileceği bir ücret koşullarının sağlanması ve asgari ücrete getirilen bu standardın vergi dışı olmasıdır ve bunun üzerinden bu tutarın üzerindeki kalan kısmının vergilendirilmesi, ama onun da aşamalı bir şekilde vergilendirilmesi gerekir. Ayrıca biz servet vergisinin de alınması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü burada hem üretimin hem ekonominin üreticisi ve kaynakların sağlayıcısı olan kesimler işçilerdir, emekçilerdir. Dolayısıyla eğer bu ülkede bir büyüme varsa, bu ülkede bir refah oluşuyorsa şayet ekonomideki büyümeden payını işçilerin ve emekçilerin alması gerekir. Refahtan payını işçilerin ve emekçilerin alması gerekir. Şimdiye kadar olan durum tersinedir. Sermaye grupları teşviklerle semirtilmiştir. İşsizlik fonu yağmalanarak semirtilmiştir. Yeraltı, yerüstü kaynakları peşkeş çekilerek sermaye grupları, tekeller semirtilmiştir. Halkın ürettikleri ve halkın emeği, halkın canı kanı pahası üzerinden sermaye kesimlerine peşkeş çekilerek, emeğin yoğun sömürüsü üzerinden kaynaklar sermayeyi peşkeş çekilmiştir. Bu açıdan da biz önümüzdeki dönem vergide adalet kuşkusuz mücadele alanlarımızdan, konularından birisidir. Dün olduğu gibi yarın da. Ve Eylül ayındayız. Önümüzdeki dönem bütçe görüşmeleri söz konusu olacak. Asgari ücret üzerine tartışmalar söz konusu olacak. Kamu emekçileri için biliyorsunuz toplu sözleşme imzalandı. Toplu görüşmeler sonuçlandı. İlk yıl için %15, %10, %6 ve %5 olarak sonuçlandı. Bütün bunların aslında sefalet ücreti olduğunu, kölelik koşullarında çalışma düzeni olduğunu ifade edebiliriz.
Evet, kısaca şunu da ben size sormak isterim. OVP'de öne çıkan meselelerden biri de özelleştirmelerde beklenen, öngörülen artışlar oldu. Bize bir kez daha hatırlatır mısınız? Özelleştirme demek halk için ne demek?
Bugün özelleştirmelerin sonuçlarını ulaşımda yaşıyoruz, enerjide yaşıyoruz, sağlık alanında yaşıyoruz, eğitim alanında yaşıyoruz ve bu özelleştirmelerin önemli bir bölümü AKP iktidarı tarafından, hemen hemen %80'den fazlası AKP iktidarı tarafından yapılmıştır ve hala devam etmektedir bu uygulamalar ve biz eminiz ki yabancı yatırımcılarla, Alman sermayesiyle, ABD yatırımcılarıyla, sermayesiyle, Orta Doğu sermayesiyle görüşülen şeyler aslında bu ülkenin kaynaklarının, arsa da dahil satışları ve kamu kaynaklarının buralardaki uluslararası tekellerin emrine sunulması anlamına gelmektedir. Yani özelleştirmeler halkın aldığı kamu hizmetlerinin niteliğini düşürdüğü, paralı hale getirdiği gibi aynı zamanda halkın yarattığı değerlerinde bir avuç sermaye grubuna, tekel grubuna peşkeş çekilmesi diyebiliriz.
Evet. Ve işte buradaki gelirin artmasının hedeflenmesi de daha fazla başımıza ne geleceğinin göstergesi muhtemelen. Peki şimdi biraz buradan devam edersek, şöyle devam edelim ama tam sizin de satır aralarında hatırlattığınız gibi işçiler üzerinden, işçi ve emekçilerin yaşadıkları üzerinden biraz devam edelim. Onu şöyle soracağım ama öncelikle. Şimdi görüyoruz ki bir süredir işçi eylemlerinde irili ufaklı çeşitli artmalar söz konusu. Çeşitli illerde, çeşitli iş kollarında işçiler yaptıkları çeşitli eylemlerle aslında en öne çıkan talepleri işte ek zam ya da ücret artışları şeklinde yansıyor. Öncelikle işçi ve emekçi eylemlerine dair yorumunuzu merak ediyorum. Bir de elbette bu eylemlerde en öne çıkanın ekonomik talepler olması bize neyi gösteriyor?
Tabii sermaye kesiminin siyasetini yapan siyasi iktidarın hedefleri ortaya çıkarken dediğim gibi bu sermayenin programı olan orta vadeli programın o parlak görüntüsünün altında yatan paslanmış düzenin sonuçlarını işçiler ve emekçiler yaşıyor. Bugün işçilerin yaşam koşulları çok açık. 12-14 saate varan bir çalışma düzeni içerisinde işçiler adeta asgari ücret koşullarında, ki asgari ücretin düzeyi de açlık sınırının altındadır, yoksulluk sınırını bırakalım, standartlaşmış, eşitlenmiş durumda. Yani bu ülkenin çalışanlarının yarıdan fazlası asgari ücret üzerinden çalışıyor, asgari ücretle çalışıyor. Dolayısıyla asgari ücret aslında bir ücretin alt sınırı olması gerekir. Böyle bir standarda olması gerekirken bizde neredeyse ülkenin tamamında genel bir ücret düzeyine gelmiş durumda. Veya çok ağır sanayi işletmelerinde metal gibi, maden gibi asgari ücretin çok az bir üzerinde ücret alıyor işçiler. Dolayısıyla bugün yüksek enflasyonun yarattığı sorunlar, döviz kurlarındaki oynamanın yarattığı sorunlar, temel tüketim mallarına gelen zamların alım gücünü düşürmesi ve dolaylı vergilerdeki artışların halkın sırtına yüklediği yükü düşündüğümüzde bugün insanlar geçinemiyor, yurttaşlar geçinemiyor, işçiler ve emekçiler geçinemiyor. Dolayısıyla işçilerin hem ücretlerinin iyileştirilme talebi çok haklı, çok meşru bir taleptir. Hem ek zam talepleri çok haklı, çok meşru bir taleptir. Bugün açısından tek tek fabrika fabrika gelişen direnişlere tanıklık ediyoruz. Burada kuşkusuz sendikalara önemli görev düşüyor. Bu mücadelenin birleştirilmesi, genişletilmesi ve işçi sınıfının toplam bu taleplerinin birleştirilerek bir kazanıma, toplam bir sınıfın kazanıma dönüştürülmesi açısından sendikaların rolünü ve görevlerini yerine getirmesi gerekir olağan koşullarda. İşte burada sendikal bürokrasi uğursuz rolünü oynamaya devam ediyor. Bu açıdan da işçilerin kendi içerisinde örgütlülüğünü sağlaması önemli. Sendikalardaki bulundukları sendikaları mücadeleci bir sendikacılık, demokratik bir sendikacılık, işçilerin kararlarının uygulandığı ve işçi iradesinin egemen kılındığı bir sendikacılık anlayışıyla değiştirmeleri ve müdahalelerini bu yönde yapmaları önemli. Biz bu son dönemdeki işçi hareketinin aynı zamanda genç işçi kuşaklarına da önemli deneyim kazandırdığını ve önümüzdeki dönem işçilerin ekonomik, sosyal talepler ve demokrasi talepleri için yürüteceği mücadelede de önemli bir mücadele birikimi sağladığını düşünüyoruz.
Evet, aynı zamanda metalde TİS dönemi, metaldeki TİS dönemine ilişkin TİS taslaklarına baktığınızda ne söyleyebilirsiniz ve aynı zamanda metal işçilerinin taleplerine dair Emek Partisi ne söylüyor?
Tabii burada işçilerin esas olarak iradesi ve kararı bizim açımızdan önemli. Bizim esas alacağımız yer oralardır. Dolayısıyla işçiler bugün sunulan taslaklardaki belirlenen ücretleri bir sefalet ücret olarak tanımlıyorlar. Sanıyorum ki TİS döneminde de bu sefalet ücretine karşı mücadele edeceklerdir. Hem sefalet ücretini kendisine dayatan sermaye sistemine, patronlara karşı, hem de bu sefalet ücretinin aracısı olan sendikal bürokrasiye karşı mücadelelerini sürdüreceklerdir.
Peki şimdi biraz ekonomiden yine devam edelim ama şu yanıyla devam edelim isteriz. Şimdi yeni eğitim öğretim yılı başladı pek çok tartışmayla beraber. Ama yeni eğitim öğretim yılı başlarken yine en fazla tartışmayı ekonomik tartışmalar oluşturdu. İşte okullar açılırken öğrencilerin hazırlanması için gerekli olan kırtasiye malzemelerinden okullarda ne yiyip ne yiyemeyeceklerine kadar pek çok meseleyi tartışıyor olduk. Öncelikle buradan başlamak isteriz. Yeni eğitim öğretim dönemi başladı ama nasıl başladı?
Tabii büyük dertlerle, büyük sorunlarla başladı. Çünkü halkın zaten alım gücü oldukça şu son 4-5 ayda düşmüştü. Şimdi eğitim alanındaki yeni harcamalar halkın bütçesini önemli oranda sarsacaktır. Dolayısıyla eğitim yılı aslında yeni eğitim sorunlarıyla birlikte başladı. Diğer taraftan şunu çok açık ifade edelim ki öğretmen kadrosundaki açıklık, biliyorsunuz yeni atamalarla, imamlarla karşılanmaya çalışıldı. Tarikat ve cemaat mensupları eğitimin merkezinde yer almaya çalışıyor. Bir taraftan atanamayan öğretmenler sorunu derinleşirken, diğer taraftan da eğitimci açığı, öğretmen açığı eğitim sisteminin önemli sorunu olmaya devam ediyor. Dolayısıyla hem halkın yoksulluğu, eğitim harcamaları hem de eğitimin içerik olarak gericileşmesi önümüzdeki dönem eğitim alanında da talepler etrafında mücadelenin devam edeceğini söyleyebiliriz.
Evet, bir yandan okullarda ücretsiz bir öğün yemek kampanyası var. Aslında geçen sene başlayan bir kampanyaydı bu. Ekmek ve Gül grupları üzerinden başlayan bir kampanyaydı. Partinizin de buna desteği olduğunu biliyoruz. Bu sene de devam ediyor. Çünkü hem verilen sözler tutulmadı hem de talep tüm sıcaklığıyla ortada duruyor. Bu kampanyaya ilişkin ne söylemek istersiniz?
Biz çok uzun süredir, aşağı yukarı 1,5 yıla yakındır, her çocuk için sağlıklı beslenmenin bir hak olduğu bilinciyle okullarda bir öğün sağlıklı, ücretsiz yemek verilmesi yönünde bir çalışma yürütüyoruz. Böyle bu talebi sahiplendik ve pek çok alanda da bu talep etrafında mücadeleler oluştu, imzalar toplandı, başvurular yapıldı. Ve nitekim bütün bu kadınların, özellikle kadınların çabası sonucunda geçen yıl Milli Eğitim adım atarak dedi ki okul öncesi eğitimde biz bir öğün yemek vereceğiz. Ama onu da doğru düzgün veremeden 6 Şubat depremiyle birlikte bu talebi ortadan kaldırmış oldu Milli Eğitim Bakanlığı. Şimdi yeni öğretim yılı başlarken bu talebin dikkate alınmadığını görüyoruz. Hatta yayınlanan genelgelerle sadece deprem alanıyla sınırlı bir ve okul öncesiyle sınırlı bir hazırlıkların yapıldığını görüyoruz. Oysa biz bu yoksullaşmanın arttığı dönemde en çok bu yoksullaşmadan çocukların etkilendiğini biliyoruz. Okula aç gittiklerini biliyoruz. Dolayısıyla çok acil çocukların okulda en azından bir öğün nitelikli sağlıklı yemeğe ulaşması için bu dönemde de çalışmalarımızı sürdüreceğiz.
Evet. Peki şimdi biraz da Erdoğan'ın açıklamalarına bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı bir konuşmada yeni anayasa talebini yineledi. Bir süredir zaten anayasa çağrıları yapıyordu AKP ve Cumhurbaşkanı Erdoğan. Seçimlerin ardından da bu talebi hızlandıracaklarını zaten söylemişlerdi. Dün yaptığı açıklamalarda da anayasa tartışmalarına yeniden değindi. Siz yeni anayasa yapılması konusunda ne düşünüyorsunuz?
Bir defa bugün bu antidemokratik koşullarda yeni bir anayasa yapılamaz. Yapılmaz yani. Bu kabul edilemez. İkincisi anayasanın içeriğinin de asla demokratikleşmeyi sağlayacak bir içerikte olmayacağını ifade edebiliriz. Daha dün 12 Eylül'de Sezgin 12 Eylül'den kısa bir süre önce Sezgin Tanrıkulu darbecileri eleştirdi diye askerin darbe üzerindeki etkisini ve gücünü eleştirdi diye Sezgin Tanrıkulu neredeyse linç ediliyor. Siyasal lince tabi tutuldu. Şimdi siyasal atmosfer böyleyken, grev yasakları varken, doğru düzgün örgütlenme hakkı kullanılamazken, siyasal hak ve özgürlükler kullanılamazken ve özgürlükler alanı bu kadar kısıtlanmışken, halkın haber alma hakkı üzerinde iktidarın vesayeti sürerken, yargının üzerinde iktidarın vesayeti sürerken, biz bu antidemokratik koşullarda demokratik bir anayasanın yapılmayacağını iddia ediyoruz. Bırakın demokratik bir anayasayı, anayasanın yapılmayacağını iddia ediyoruz. En fazla siyasi iktidarın adım attığı anayasa neye hizmet edebilir? Tek adam, tek parti yönetiminin bir iktidar gücü olarak sağlamlaşmasına, meşrulaşmasına ve dayanaklarının artırılmasına hizmet edebilir. Biz tek adam yönetiminin devamını sağlayacak, onu güçlendirecek ve faşizmin inşasına hizmet edecek hiçbir düzenlemeye, herhangi bir düzenlemeye itirazımızı sonuna kadar sürdüreceğiz ve mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Bu açıdan da anayasa tartışmalarına biz böyle bakıyoruz. Çünkü bizim açımızdan demokratik bir anayasanın yapılması, içeriği kadar nasıl yapıldığı da önemlidir. Dolayısıyla halkın örgütlü kesimleri de dahil temsilcilerinin yer alacağı kurucu bir meclis marifetiyle ancak anayasanın yapılabileceğini iddia ediyoruz biz. Ve bu koşullarda da anayasanın yapılmayacağını bir kez daha altını çizmek istiyoruz.
Evet, peki şimdi anayasa tartışmaları çeşitli yönleriyle de yapılıyor aslında. Bunlardan bir tanesi de LGBT'ler üzerinden süren tartışma. Doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve işte hükümet yetkilileri tarafından sık sık hedef alınan LGBT'lerle ilgili geçen sene izleyicilerimiz de hatırlayacaktır. Bir eylem yapılmıştı, LGBT karşıtı eylem yapılmıştı. Bu sene de toplantı adı altında böyle bir buluşma düzenlenmek isteniyor. Buna herhangi bir yasaklama henüz gelmedi. Aksine kamuoyunda işte özellikle televizyonlarda yayınlansın diye bir kamu spotu hazırlandı. Sizin bu konudaki duruşunuz nedir?
Tabii ki bu eylem, gösteri adına her ne denirse densin, aslında nefret suçunu içeriyor. Zaten siyasi iktidar da bir müddettir politikalarını kutuplaşmayı derinleştirmek üzere LGBTİ yurttaşlar üzerinden nefret suçunu işleyerek bir propaganda yürütüyor. Yapılan eylemin de kendisi aslında nefret suçudur. Kamu kurumu olan TRT üzerinden, TRT de dahil yayın kuruluşlarında, medya kuruluşlarından böyle bir kamu spotu adı altında yayın yapılması da nefret suçunun katmerlenmiş halidir. Bu açıdan da biz demokratik bir Türkiye mücadelesini sürdüreceğiz ve bunu bir nefret suçu olarak görüyoruz. İktidarın da bu nefret diline boyun eğmeyeceğimizi burada ifade etmek isterim.
Evet.
Çünkü bir yurttaş tercihlerinden dolayı, inanışlarından dolayı, kimliğinden dolayı asla ve asla ayrımcılığa uğramamalıdır. Burada nefret suçuna maruz kalmamalıdır, şiddete maruz kalmamalıdır ama bu iktidar maalesef her şeyi yapıyor. Yani dini inançlar üzerinden, ulusal kimlikler üzerinden, cinsel yönelimler ve kimlikler üzerinden nefret suçunu adeta körüklüyor. Hatta kadın cinsi üzerinden bu nefret dilini sürdürüyor. Dolayısıyla biz bu tek adam yönetiminin politik karakterinin bir gereğidir diye düşünüyoruz. Demokrasi mücadelesinin de bu açıdan önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu nefret suçunun işlendiği dönemde. Bu arada tabii bir miting daha var. Bu ülkenin aydınlık yüzleri, inanç kurumları, sendikaları, eğitim sendikası, eğitim senin de içerisinde olduğu demokratik kitle örgütleri, laiklik, eşit yurttaşlık ve demokratik eğitim, bilimsel demokratik laik eğitim talebiyle İzmir'de bir miting düzenliyor. Dolayısıyla biz bu tür bir araya gelişlerin artırılması gerektiğini düşünüyoruz ve buradan da İzmir'de yapılacak olan laiklik mitingine bütün İzmirlilerin katılmasını, çağrısını yapmış olayım aracılığınızla.
Evet, peki, teşekkür ederiz. Şimdi aslında programın başından itibaren anlattığınız, yorumladığınız yani ekonomiden eğitime, eğitimden demokratik haklara kadar uzayan bu süreçte bu saldırılar söz konusuyken elbette partiniz ne yapıyor kısmını zaten biraz anlamaya çalışıyoruz. Onu yine sorarım ama şu vurgu öne çıkıyor. Daha önce de yaptığımız programlarda da dikkat çektiğiniz üzere böylesi bir dönemde birlikte mücadele çağrısını her seferinde Emek Partisi yineliyor. Hemen seçimlerden önce bir araya gelen ve aslında seçim döneminde de sık sık sadece bir seçim ittifakı olmadığı üzerine vurgu yaptığınız Emek ve Özgürlük İttifakı'nın bu dönem ne yaptığını sormak isteriz. Aslında bu biraz kamuoyunda da tartışılıyor. Yani seçimlerden önce bu bir seçim ittifakı değil, seçimden sonra da devam edecek bizim ittifakımız demiştiniz. Peki ama bu ittifak devam ediyor mu? Görüşmeleriniz devam ediyor mu? Ortak çalışmalarınız olacak mı? Emek ve Özgürlük İttifakı'nın durumu nedir şu an?
Şunu söyleyebilirim. Emek ve Özgürlük İttifakı dağılmış değildir. Varlığını korumaktadır. Ama çok özetle şunu çok açık yüreklilikle söyleyeyim ki seçimlerden sonra en geniş halk kesimlerinin ittifakı, mücadele birlikteliği daha elzem, daha acil ihtiyaç haline gelmiştir. Bu açıdan da Emek ve Özgürlük İttifakı'nın bu ihtiyacı karşılama açısından önemli bir işlevi olacaktır. Bunun bilinci ve sorumluluğuyla hepimizin hareket etmesi gerekiyor.
Peki, şimdi az önce de hatırlattığınız üzere artık biraz toparlarken şöyle soralım. 12 Eylül'ün yıl dönümü olduğunu zaten söylediniz. İşte baskıları da konuşuyoruz. Aynı zamanda 12 Eylül'e ilişkin partinizin açıklaması da olmuştu. Bu açıklamada da belirttiğiniz şöyle bir cümle vardı. Darbe zihniyeti tek adam yönetimiyle birlikte devam ediyor Türkiye'de diyorsunuz. Şimdi anlıyoruz ki hem var olan bu baskılar hem de var olacağı aşikar olan bu baskılar dönemindeyken Emek Partisi bu süreci göğüsleyebilecek çalışmalar yürütüyor mu?
Bakın sadece hem tek adam yönetimini hem 12 Eylül'ü politik baskılarla, siyasi baskılarla değerlendirmemek gerekir. Tabii ki önemli bir yanı budur. Ama asıl 12 Eylül'ün felsefesi, ruhu 24 Ocak kararlarıyla şekillenmiştir. Dolayısıyla 12 Eylül 24 Ocak kararlarıyla bir adım atmıştır. Özelleştirmeler de dahil, işçi sınıfı ve emekçi sınıfların örgütsüzleştirilmesi, toplumsal muhalefetin susturulması, siyasal baskıların artırılması, bütün bunlar hemen 12 Eylül'den sonra Özal iktidarının da hayaliydi. Tek adam yönetimi ya da başkanlık sistemi. Bu Erdoğan'a ve AKP'ye nasip oldu. Ve bugün açısından tek adam yönetiminin hem içerdiği ekonomi program, hem bir baskı düzeni olarak, otoriterlik olarak siyasi program açısından 12 Eylül askeri darbesinin siyasi felsefesini de, iktisadi felsefesini de taşıyor ve onun devamcısı durumunda. Dolayısıyla darbe düzenine karşı mücadele aynı zamanda tek adam yönetimine karşı mücadeledir. Bu açıdan da biz tek adam yönetimine karşı mücadeleyi, demokrasi mücadelesinin bir gereği, özgürlükler mücadelesinin bir gereği olarak ele alıyoruz. Ve bu birlikteliğimizle, bu gücümüzle kazanacağımızı düşünüyorum.
Evet, peki. Size çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda aslında bu yeni dönemde Emek Partisi bu süreci göğüsleyebilecek mi sorusunu da belki bir söz alalım. Yeniden tartışmak üzere bir araya geliriz diyerek noktalayayım. Çünkü aynı zamanda Emek Partisi bir kongre konferans sürecine giriyor. Bunu biliyoruz. Onun için de bir söz almış olayım sizden.
24 Aralık'ta resmi kongremizi gerçekleştireceğiz. Kongremize giderken birimlerden, yerel örgütlerimizden başlamak üzere konferanslarımızı yürüteceğiz. Hem 3 yıllık çalışmalarımızı değerlendireceğiz. Partimizin eksikliklerini ortaya koyacağız. Dolayısıyla nereden ilerleyeceğimizi de bu süreçte bu tartışmalarla ortaya koyacağız. Bu açıdan da bizim için kongre konferans süreci bir muhasebe sürecidir. Hem kendimizi hem dönemi hem koşulları muhasebe sürecidir. Ama aynı zamanda çalışmalarımızdan, mücadelemizden öğrenerek ilerleyeceğimiz bir süreci tartışacağız. Bu açıdan da bu dönemin bizim mücadele ufkumuzu daha genişleteceği, gücümüzü daha artıracağını söyleyebilirim. Konferans süreci bu aşamada da partimizin hem örgütlülüğünü hem politik yönelimini güçlendirecektir.
Evet. Peki, çok teşekkür ediyorum. O zaman biz de takip edeceğiz elbette o süreci. Kolaylıklar diliyorum size çalışmalarınızda.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ederiz. Evet, gündem özelim bugünlük sonuna geldik. Yeniden görüşmek üzere, hoşça kalın.